Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta Salı ve Perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da takip edebilirsiniz. Hep söylüyoruz Ankara'da meclis tatile girdi ama siyaset pek tatile girmedi. Giderek de hareketleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki seçim sırasını andıran bir faaliyet içerisinde. İşte açılışlar arttı, temel atma törenleri arttı, çeşitli kitlesel toplantılarda konuşma sayıları arttı. Hükümetin zayıf karnı ekonomi gözüküyor. Amerikalılar da benzer analizler yapıyor. İktidarın aşil topuğu ekonomi diyorlar. Hayat pahalılığı, zamlar iktidarın oylarını olumsuz etkiliyor. Bunu zaten hemen hemen bütün iktidara mensup Cumhur İttifakı partileri de dile getirmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlarken ekonomide bazı sıkıntılar var ama aşarız tarzında ifadeler kullanılıyor. Yani düşünün, mazot 2 haftada 5. kez zamlandı. 26 lira 98 kuruş, 27 lira. Yani çiftçi traktöre nasıl koyup tarlasını sürecek, işlerini, üretimi nasıl yapacak? Şimdi kara kara düşünüyor doğal olarak. İktidar ise halkı rahatlatmak için bir takım çalışmalar içerisinde. Dar gelirliye yönelik destek paketleri açıklanıyor. İşte konut için bazı çalışmalar yapılıyor. 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar liralık icralık borcu tasfiye edecek. Bununla ilgili bir takım kararlar aldı. Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçları devlet üstleniyor. Yani bütün bunlar giderek de popülist politikalar mı diyelim, seçim ekonomisi mi diyelim, giderek artıyor buna yönelik politikalar. İktidarın bu hamleleri ne anlama geliyor? Bütün bunları, sahadaki yansımalarını, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarını, altılı masadaki son durumu, Cumhurbaşkanı adayının erken veya geç açıklanmasının artısını, eksisini CHP İstanbul Milletvekili Gürsal Tekin'le görüşeceğiz. Sayın Tekin, hoş geldiniz.
İsmet Bey, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olasınız. Gürsel Bey, siz hep sahadasınız. Yani bir anlamda alandasınız. Sizi birçok yerde görmek mümkün. Yani esnafın arasındasınız, işte çeşitli illerde, seçim bölgelerindesiniz. Bu hükümetin bu hamlelerini, işte paket açıklıyor durmadan, bir erken seçim hevesi, havası gibi görüyor musunuz? Böyle iddialar da var.
Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce de ifade ettiniz, parlamento tatildi. Aslında parlamento hep tatildeydi. Evet. Yani bir milletvekili olarak bunu ne yazık ki söylemek zorundayım. Çünkü vatandaşımızın tamamı, ben bilmiyorum yani dünyada 365 gün siyasetin konuşulduğu bir ülke var mı? Daha bugüne kadar karşılaşamadım. Çünkü nedeni şu, bugüne kadar da 28 tane farklı ülkelerdeki seçimleri izlemiş, gözlemiş bir insan olarak söylüyorum. Bizim bugün bu saatte herhangi bir taziye evine de gitseniz mutlaka siyaset konuşuluyor. Her ne kadar parlamento kapalı olsa, parlamento konuşmamış olsa da 84 milyon insanımız siyasetle çok ilgili, çok alakalı. Ve uzun süredir siyasette olan, geçmiş dönemde de partinin çeşitli kademelerinde il başkanlığı gibi önemli bir görevde bulunan bir insan olarak o günden itibaren sahada, sokakta çalışmaları kendime bir şiar ettim. Çünkü doğru verileri almanın bir tek yolu var. sahadır. Sahayı görmediğiniz sürece almış olduğunuz bütün veriler sizi yanıltır, aldatır. Ben 2018 yılından itibaren çeşitli zamanlarda iktidarı uyarmak için açıklamalar yaptım. Bunun bir tanesi Ankara'nın, Türkiye'nin en büyük icra dairesinin önünde aman ha bakın önlem alın, tsunami gibi bir kriz geliyor. 19.300.000 icra dosyasını 2019 yılında açıkladım. 19.300.000. Bunu bugün önleyemezseniz yarın korkarım ki bunun önüne geçmek mümkün olmayabilir. İki, yine çok ciddi adına mülteci, göçmen ne derseniz deyin. Bunu aman ha bakın 7-8 milyon. Bu sürdürülebilir, kaldırılabilir bir durum değil. 2012 yılından itibaren yani herkes böyle Suriye özelinde konuşuyor ama şu anda 7,5 milyon insan var. 3 milyon 600 bini Suriye'de savaştan dolayı gelen, geri kalana baktığımızda 4 milyon Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'nun bütün ülkelerinde burayı bir liman olarak saf tutmuş ve insanlar burada. Kimse de gitmedi. Önümüzdeki günlerde öyle kolay kolay kimsenin de gideceğini zannetmiyorum. Ne oldu bu 7,5 milyon insanlar? Büyük bir ekonomik maliyet de getirdi. Doğru. Yani iş dünyası için, sanayi için, ucuz iş gücü onlar için bir avantaj olabilir ama gel gelelim Bağcılar'da oturan ya da ne bileyim Sultanbeyli'de, Sultan Gazi'de oturan insanlar için büyük bir yük oldu. Nedir bu yük? Birincisi, Türkiye coğrafyasında günübirlik çalışan 2 milyonla 2,5 milyon insan var. Bu 2,5 milyon insanın asgari 1,5 milyonu işini kaybetti. Çünkü daha ucuz iş gücü geldi.
Bunun yani sosyal sıkıntısı da herhalde olacaktır bunun.
Tabii ki oraya da geleceğim. Bir kere önce işini kaybetti. İşini kaybettiği için öfkesi yükseldi. Yetmedi. Kendi mahallesindeki, kendi bölgesinde iyi kötü 1.000 lira, 1.500 lira kirayla otururken şimdi 7.000 lira oturuyor. Üçüncüsü başka bir şey geldi ki maalesef sosyolojik ve psikolojik sorunlar yaşanıyor. Yani emniyet verilerine baktığınızda sorunun ne kadar derin olduğunu orada görebilirsiniz. Ama ne yazık ki bunlar konuşulmuyor, tartışılmıyor. Hatta televizyonlarımız, gazetelerimiz bu tür meselelerle hiç ilgilenmiyor. Üçüncüsü, aman ha bakın, devletin önemli iki tane inşaat şirketi var. Yapı kabiliyetleri de çok yüksek. Bunun bir tanesi Emlak Konut, ikincisi de TOKİ.
Evet.
Ve ikisinin de kuruluş amacı sosyal konut yapmak. Yani villa yapmak için kurulmamış bunlar.
Evet.
80 metrekare sosyal konut yaptığınızda ortalama bütün hesaplarını yaptık. 400'de 450 bin TL'ye 30 yıl ödemeli çok rahatlıkla bir yıl içerisinde 1 milyon vatandaşımızın barınma sorunu çözebilir. Hayır, olmadı. İnanılır gibi değil. Şimdi yapmaya çalışıyorlar ama çok geç. Şimdi ortalama kira haritasını açıkladım. Türkiye kira haritasını, İstanbul'u muaf tutuyorum. 6.500 lira. Yani şöyle düşünün. 6.500 lira kira ödeyeceksiniz. Elektrik su parasını ödeyeceksiniz. Doğal gaz ödeyeceksiniz. Bir de yeni moda biliyorsunuz. Aidatlar var. Aidatlar neredeyse kira haline gelmiş. Bunu da eklediğinizde 8.500 İstanbul'da 9.500 10.000 TL sadece bu giderleriniz var. Şimdi bunun yanında gıdası var, çocuğunuzun okulu var, şu var, bu var. Şimdi bütün bunlara baktığımızda bugünkü iktidarın bu aspirin tedavisiyle işte ne bileyim böyle günübirlik şeylerle bu işin üstesinde gelmesi mümkün değil. Bunun için yapılması gereken bir şey var. Bir kere öncelikle siz Ankara'yı çok iyi biliyorsunuz. Ankara'da kafanızı kaldırdığınızda kamu binalarının tamamı kiralık.
O özel bir özel bir sektör haline geldi Ankara'da. Eski
abi ve çok yüksek kiralar. Yani öyle evet. Ufak tefek kiralar değil. İki, ya 150 bin makam aracı var. Yazıktır, günahtır kardeşim. 150 bin makam aracı. Bunların kiralarının ne kadar olduğunu bilenler var mı?
Evet.
Mesela bir tanesini söyleyeyim. Sözcü gazetesinde de manşet olmuştu. Ta 2 yıl önceki rakamları söylüyorum. Bugünkü rakam değil. 2 yıl önceki rakam 37 bin artı KDV. Yani 42 bin TL sadece bir makam aracının kirası. Bunun mazotudur, bunun lastiğidir. Lastiğe gelince bir lastik fiyatı söylesem şaşırırsınız. Bir otomobilin 5 lastik, yani özellikle zırhlı araçlar 70 bin TL bir lastik.
Evet.
70 bin. Ya bütün bu hesapları yaptığınızda 150 bin. Ya el insaf edin. Ya bugün araçlara baktığınızda çoğunlukta işte ne bileyim Almanya, Japonya vesaire vesaire ülkelerin araçlarıdır. Araştırdım, dedim ki ya bu Japonya'da ya da Almanya'da makam aracı sayısı nedir? Vallahi o kadar sınırlı ki söylemeye dilim var.
Merkel'in araçlarını yani, gördük biz, Merkel'in araçlarını.
Yani şimdi bakanların araçları yok biliyorsunuz. Belediye başkanların hiç yok.
Evet.
Yani ben kaç yıl, 2018 yılında Berlin, Londra, işte Paris belediye başkanlarını ziyarete gittim. Zavallıların hiçbirinin aracı yok, makam aracı yok. Şimdi bu kadar yüksek maliyetlerin olduğu yerde işte o biraz önceki devletin kendisi kiracı haline gelmiş.
Evet.
Devletin kendisi kira sorunu çözemediği yerde vatandaşın kira sorunu çözebilir mi? Bir an önce yapılması gereken bu, bir an önce tasarruf yapılması lazım. İsraftan vazgeçmemiz lazım.
Herhalde araçları... sözünü ettiğiniz kamuda tasarruf galiba.
Esas. Tabii ki kamuda tasarruf. Vatandaş evet. Zaten tasarruf ediyor.
Evet. İsterse etmesin yani.
Yani yapacak nasıl tasarruf etsin? Bir evet. Lira ekmek ucuz alacağım diye 2 saat kuyrukta bekleyen vatandaştan daha başka nasıl bir tasarruf beklenir?
Evet.
Yani bugün söylenen bu böyle işte 1.000 lira verdik, 2.000 lirayı verdik de çözülecek bir şey değil. İvedilikle parlamento toparlanıp yeni bir bütçe yapılması lazım. Bu bütçede yani takdir edersiniz ki 84 milyon ama şu anda 90 milyon vatandaş yaşıyor. 6-6,5 milyon da yabancı. 90 milyon olarak kabul ettiğimizde 90 milyon vatandaşımızın önümüzde kara kış geliyor. Hesaplarını, kitaplarını yapacağız. Nasıl bunlar ayakta duracak? Kaç para alması lazım ki geçimini sağlasın? Öyle 1.000 liralar, 2.000 liralarla bu ekonomik krizin önüne geçmek mümkün değildir. Sorun çok derin. Mesela İstanbul'da bir tane rapor izin verirseniz açıklamak istiyorum. İstanbul, buyurun. Hepimizin bildiği işte taşı toprağı altın. Anadolu'da akın akın insanlar geldi. Hiç hesapları yapılamadı. Sadece bugünkü iktidar değil. Bütün iktidarların bu konuda çok büyük günahları var. Bütün Batı ülkelerine baktığımızda işte bir planlama şey. İşte Rusya'sına da bakın, Asya'sına da bakın, nereye bakarsanız bakın. Planlama, devlet planlama teşkilatı diye bir bu teşkilatların temel görevi yani bu şehir ne kadar nüfus kaldırabilir? Bugün İstanbul'a baktığınızda İstanbul'daki sanayimizi, finansımızı, her şeyi buraya taşımışız. Bu İstanbul'un bir de bir başka sorunu var. Çok ciddi bir sorun. Bay hatları sorunu var. Yani evet. Allah göstermesin yarın bir deprem olduğunda İstanbul'daki bütün bu değerlerimizin neye uğrayacağını kestirmek mümkün olabilir mi?
Evet, evet.
Ya Türkiye'nin Allah bağımsızlığını dursun. Tartışma konusu haline getiririz.
Evet.
Ne yapacaksınız? Bunları çeşitli illere dağıtacaksınız. Yani örneğin işte baktığımızda 60'lı 50'li yıllarda batıda birçok ülkelerde nüfus yoğunluğu olan yerlere teşvik etmiş. Demiş ki kardeşim işte sana efendime söyleyeyim sigortada muaf tutacağım kaç yıl ya da işte şurada vergi düşüreceğim. Yani teşvik edip İstanbul'daki nüfus yoğunluğunu azaltmak zorundayız. Ama bunu yapamamışız. Şimdi ne oldu? Şimdi bu yoksulluktan, sefaletten dolayı İsmet Bey 1 milyon İstanbullu İstanbul'u terk etti.
Ne kadar sürede?
3 yıl içerisinde. Akın akın şu anda da herkes İstanbul'u terk etme arayışı içerisinde. Nedeni şu, çünkü dayanabilecek güçte değil.
Evet.
İstanbul Belediyesi'nin tersine dönüş, yani 2011 yılında Sayın Kadir Topbaş o dönem kurmuş. Vatandaşlarımız, İstanbul'da tutunamayan vatandaşlarımızın kendi köyüne, kasabasına gitmesini teşvik etmek için kurulmuştu. Parasını, çünkü parasız İstanbul Belediyesi götürüyordu. 2010 yıllara baktığımızda çok sınırlı bir sayıda geri dönüşler var. Ama şimdi şu anda bu saatte 800 hane sıra bekliyor İstanbul'u terk etmek için. 800. Çünkü kirasını evet. ödeyebilecek durumda değil. Elektrik parasını, doğalgaz parasını. Bütün bunlar birikmiş. Yani bu anlattıklarımı daha somut görebilmeniz için herhangi bir mahalle muhtarına gittiğinizde mahalle muhtarlıklarındaki tebligatlarda Türkiye fotoğrafını daha net bir şekilde görme imkanımız oldu.
Evet.
Yani bu günübirlik açıklanan bu tedbirler çare olabileceğine inanmıyorum.
Peki anladığım kadarıyla bu alınan önlemleri, yani seçimi bir anlamda hissettiren önlemleri yani olası bir erken seçim için de değerlendirmiyor musunuz?
Çok değerlendirmiyorum. Nedeni şu, biliyorsunuz şu anda işte bir çok gariptir, yani 20 yıl aynı seçim yasasıyla seçimler yapacaksınız, son derece memnun olacaksınız. Ama sonra da seçim yasasını değiştirmiş olacaksınız. Bu seçim yasası biliyorsunuz yılını doldurmadığı zaman geçerli hale gelmiyor.
6 büyük Nisan'dan.
Da benim, efendim?
Önümüzdeki yıl 6 Nisan'dan sonraki seçimler
evet.
için geçerli.
Yani Nisan'dan önce bir seçim beklemiyorum kişisel olarak. Bu yasa çünkü iktidara büyük avantajlar sağlıyor. Her ne kadar muhalefet bu meseleyi sıradan gibi görmüş olsa da bana göre bu seçim yasası çok sorunlu, çok sıkıntılı, hatta tehlikeli.
Yani ama iktidar için de sıkıntı yaratabilir. Ben iktidarın da çok memnun olduğunu sanmıyorum. Yani son görüşmelerimizde bazı gerek iktidar partisi ve Cumhur İttifakı ortaklarıyla bu seçim yasasının hani o çöpe gidecek oylar var ya, çöpe gidecek oylar konusunda orada da ciddi bir
Hayır, ben onunla çok meşgul değilim.
Endişe yani, olduğunu mesela gördüm.
O da bir sorun. Yani belki o muhalefet partileri de Millet İttifakı'na bir avantaj sağlıyor gibi gözükse de o başka bir şey. Yani 3 vekil eksik çıkarırsınız, fazla çıkarırsınız. Evet. Ama benim görmüş olduğum bu seçim yasası aynı zamanda seçmenin reyinin çok güvende olabileceğine inanmıyorum. Nedeni de şu, hani hayatımıza şimdi yeni şeyler girdi. CV var, herhangi bir iş başvurusu yaptığınızda CV'nize bakın derler. Bir önceki seçimlere baktığımızda 3,5 milyon mühürsüz oyun mühürlü hale getirilmesi gibi işte birçok yerlerdeki yaşanan sorunlar, evet. İstanbul Belediyesi'ndeki son seçim, bütün bunlar önümüzdeki seçimde başka sıkıntılar da getirecektir ki bu çok sorunlu. Ne yapılabilir? Yani ben biraz önce de ifade ettim.
Evet.
Dünyada birçok seçimleri izleyen bir siyasetçi olarak yapmamız gereken bir tek şey var. Vatandaşlarımızın reylerinin ve her reyini kullanan vatandaşın reyinin güvencede olduğunu görmemiz için kamera sistemi olabilir. Kamera sistemi birçok ülkelerde kullanılan ve çok da başarılı bir şeydir. Bunu kullanamazsak çok sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Her ne kadar siyasi partiler efendim biz sandıklara hakim oluyoruz falan deseler de bu mümkün değildir. Eşyanın tabiatına aykırıdır. 195 bin sandık var şu anda. Önümüzdeki evet. süreçte büyük olasılıkla 200 bini geçebilir. Bu da şu demektir. Daha da bütün bunları kontrol edebilecek 1 milyon insana ihtiyacınız var. Ve o 1 milyon kendi yerelinde, sokağında, köyünde, kasabasında oturmak koşuluyla. Ama bir önceki seçimlere baktığımızda, bir önceki seçimlerde iktidar partisi 6000 küsur sandıkta 0 oy almış. Muhalefet partilerine bakıyoruz, onlar da kendi birçok sandıklarda 0 oy almış. Durum böyle olunca Çünkü evet. coğrafyaya bakıyorsunuz. İşte bir bölgede herhangi bir siyasi parti çok güçlü. Bir başka bölgeye bakıyorsunuz. Başka bir siyasi parti güçlü. Yani doğal olarak da sadece bu buradaki vatandaşın kullandığı oyları oradaki siyasi partilerin inisiyatifine bırakırsanız ciddi bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz. Ya bizim her ülkede olduğu gibi bütün bu inisiyatifi devlete bırakmamız lazım ya da siyasi partiler her yerde konsolide olması lazım. Bu da biraz zor. Yani biz oluruz deseler de ben yılların deneyimi, tecrübesi içinde şunu söyleyeyim ki bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş. Bundan sonra çok zor olabilir. Ha, bir kez gerçekleşti. O FETÖ çetesi döneminde 2010 yılındaki referandumda o da başka bir şeydi. Onu şu anda maalesef çok üzülerek söylüyorum ki o hem devletin kurumları kullanıldı hem de bir ajanslarıyla o zaman bir hakimiyet kurmuşlardı.
Evet. Efendim şimdi partiniz ve diğer ortaklar yani Millet İttifakı'nın diğer ortakları erken seçim konusunda da ısrarlar. Hatta işte Kasım deniyor ama bu şeyle gidince iki ay önceden yapılması gerekiyor, karar alınması gerekiyor. Şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Yani Eylül'ün 15'ine kadar oldu olmadıysa Kasım'a kadar bir seçim gözükmüyor. Sonra Mart Nisan olabilir deniyor. Fakat bir de Cumhurbaşkanı'nın hani normal süresinde olursa üçüncü kez aday olup olamayacağı tartışması var. Ve birçok hukukçu da olamaz diyor. Bunu çözmek için de Mayıs'ta bir erken seçim. Onların tabiriyle söyleyeyim yani Cumhur İttifakı'nın tabiriyle öne alınmış bir seçim diyor. Ben muhalefet parti yetkilileriyle görüştüğüm zaman biz diyorlar Mayıs'ta bir erken seçimi kabul etmeyiz. Yani zamanda olsun, Haziran'da olsun diyorlar. Yani bir ay ne değiştirecek gibi. Ne dersiniz böyle bir Mart'ta hani bu tartışmayı, üçüncü adaylık tartışmayı bitirelim diye Mayıs'ta bir meclis kararıyla erken seçim ihtimalini görüyor musunuz? Veyahut da öyle bir şey doğru olur mu?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii yani benim kişisel düşüncem bu 2022'de bir seçim beklemiyorum. Yani biraz önce evet, de söylemiştiniz, seçim evet. yasası ile ilgili. Nisan sonu ya da Mayıs ayında bekliyorum. Ve muhalefet kabul eder mi etmez mi Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü kez adaylığı hukuken uygun mudur değil midir? Ben hukukçu olmadığım için bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Yani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Velev ki öyle. Vallahi biz nereye başvuracağız? Yani onu da çok merak ediyorum. Diyelim ki hukuken bu mümkün değil. Muhalefet olarak sizin başvuracağınız bir tek yer var. Yüksek Seçim Kurulu.
Evet.
Ya bu Yüksek Seçim Kurulu'nda nasıl bir sonuç bekliyor muhalefet? Ben de onu çok merak ediyorum ya.
Evet.
Evet. Yani kimi kime şikayet edeceğiz?
Anladım. Yani Yüksek Seçim Kurulu'ndan pek şeyiniz yok. Orada bir hukuksal sıkıntı yani muhatap sıkıntısı veyahut da karar vericilerde bir güvensizlik söz konusu.
Bunu bakın İsmet Bey ben 83'ten itibaren partinin gençlik kollarından beri siyasetin içinde olan bir insanım. Darbe döneminde bile itiraz edebileceğiniz makamlar ve kurumlar var. Unutmamalıyız.
Evet.
Şu anda mesela nereye gideceğiz? Yani Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yaptı işte. Bazı veriler Yüksek Seçim Kurulu'da olmayan veriler de bizde var. O kıyamet koptu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı çıktı buna cevap verdi.
Evet.
Yani geldiğimiz duruma bakın. Yüksek Seçim Kurulu mesela ne olabilir? Yani sayın sizden olmayıp da bizde olan ne olabilir? Bir şey vardır. İşte tıpkı benim İstanbul İl Başkanı olduğum dönemde çok rahatlıkla verilere herkes ulaşabiliyor. Öyle bir Milli Güvenlik Kurulu belgeleri falan değil yani. Her siyasi parti Yüksek Seçim Kurulu'ndaki verilere ulaşabiliyor. O verileri alıyorsunuz. O veriler içerisinde neyin sağlıklı olup olmadığını kendiniz çalışıp buluyorsunuz.
Evet.
Ben İstanbul İl Başkanı iken İstanbul'da 3 tane telefon hattı kurdum. Vatandaşlara da ilan ettim. Kendi hanenizde, kendi evinizde sahte seçmen olup olmadığını bize bildirin. Ve evet. 28 bin sahte seçmen tespit edildi. Evet. Yani sonuç itibariyle bu kurumlarda yanlış olmaz diye bir şey yok mu? Vay efendim, bu belgeleri nerede el? Ya bir belge yok ya. Kamera şakası gibi ya. Şaka yapmayın ya. Bu kurumlar ciddi kurumlar yani. Gerçekten bir şey söyleyecekseniz, muhalefeti eleştirecekseniz eyvallah. Ama Yüksek Seçim Kurulu Başkanı böyle çıkıp gizemli laflar ederse ben de bu Yüksek Seçim Kurulu'na kusuruma bakmasın çok da güvenmem ya.
Acaba Sayın Genel Başkanınız Kemal Bey ifadede bir şey oldu? Orada sanki bir yani ifadede bir sorun mu oldu? Aslında birçok il...
İsmet Bey ifadede sorun olsa bile.
Evet.
Yani ki ifadede bir sorun yok. Velev ki ifadede bir sorun var. O belge ne belgesi olabilir? Şimdi Allah aşkına herkes evet. bir böyle bir düşünsün. Yani açık veriler, bütün siyasi partilere açık olan bu verilerde ne olabilir? Yani ne arıyorsunuz?
Hayır, orada ben mesela bir gazeteci olaraktan şöyle aldım. Çünkü ayrıntı veriyor. Diyor ki yeni oy kullanacakları da elimizde diyor. Şimdi yeni oy kullanacaklarla ilgili nüfus idaresinde bir tek var. Yüksek Seçim Kurulu'nun kayıtlarında yok. Hani o biraz mı tartışma yarattı? Ben
Hayır, hemen söyleyeyim. Evet. Şimdi söyleyeyim. Yani benim galiba uzmanlık alanı bu işti.
Evet.
Nedeni şu, çok seçim yönettim.
Evet.
Biraz önce de söyledim. Uluslararası seçimleri de izlemiş bir insan.
Evet.
Kütükle liste var. Kütük başka bir şeydir, liste başka bir şeydir.
Evet.
Tamam mı? Kütüğü alıyorsunuz, listeyi alıyorsunuz, listede bakıyorsunuz. İşte ölümler düşmemiş, efendim yeni şeyler olmamış, itirazlar. Seçim kurulu bütün dönemlerde şunu yapar. Listeyi gönderir. Tam bir şekilde gönderir.
Bütün siyasi partilere veriyor.
Evet. Siyasi partiler de alır orada çalışır. Ölüsü, yanlışı, şusu, busu neyse itiraz eder düşer.
Evet.
İşte Cumhuriyet Halk Partisi bunları, Sayın Genel Başkan bunları ifade etmek.
Anladım.
Efendim bu belgeleri nereden buldunuz? Kamera şakası gibi. Ne belgesi kardeşim?
Evet.
Onlar da farkında. Acaba böyle lagalugayla ne yapabiliriz? Bu lagaluga işi değildir. Bu kurumlar ciddi kurumlardır. Devletin kurumlarını böyle efendim birilerinin talimatıyla hadi çıkıp biz de cevap verelim denilecek kurumlarda. Şimdi böyle kuruma efendim biz itiraz edeceğiz. Nereye itiraz edeceksiniz ey muhalefet? Söyleyin bana bak. İtiraz edeceğiniz yerde de işte seçim kurulu başkanı orada.
Evet. Peki illeri de dolaşıyorsunuz. Her
çok.
Salı günü bir ile gidiyorsunuz. Trakya'daydınız. Bu hafta da Orta Anadolu'daydınız. Oradaki havayı nasıl gördünüz? Mesela gittiğiniz mesela Karadeniz bölgesi diyelim ki AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın güçlü olduğu bir yer. Orta Anadolu yine öyleydi. Niğde'deydiniz. Sayın Ömer Fethi Gürer'i de çok yakından tanırım. Hatta kendisine tek kişilik parti derim ben, hep takılırım.
Kesinlikle öyle.
Yani tarım politikalarını da çok iyi bilir. Burada da konuk ettim kendisini. Yine Niğde'deydi. Telefonla konuk etmek zorunda kaldık. Ankara'da olsalardı tabii daha yüz yüze olacaktık burada. Oraları nasıl görüyorsunuz? Yani seçmenin havasını biraz anlatma imkanınız var mı?
Tabii ki. Son derece objektif anlatacağım. Bazen bizim partiler de kızıyor bana. Ben 90 bin kilometre yol dolaştım. 90 bin. 6 yıl içerisinde. Türkiye coğrafyasında gitmediğim yer yok. İstanbul'daki bütün mahalleleri bilirim. İstanbul'da özellikle İstanbul'un AK Parti'nin en güçlü olduğu yer. Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy nereye derseniz deyiz. Ve çoğunlukla buralara gidiyorum. Ateş düştüğü yeri yaptım. Eğer bir baba sabahleyin evinde çıkarken eşine pazar parası bırakamamışsa,
evet.
çocuğuna okul harçlığı bırakamamışsa onun partisi yok. Kesinlikle onun partisi falan yok. Ve bu öylesine bir yaygın hale gelmiş ki özellikle Anadolu'ya da baktığımızda çok büyük sorun var. Buna araştırmalar doğrudur. Ben bütün araştırmalara saygı duyarım. Tabii ki hepsi kıymetli çalışmalar. Ama benim sahadaki görmüş olduğum manzara şu. 1,5 yıl önce Hakan Bayrakçı ve AK Parti ile çalışan İhsan Aktaş Bey.
Aktaş, evet.
üçümüz yayındaydık. Dedim ki daha Muharrem Bey de parti kurmamıştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin çok sürpriz bir partisi geliyor dedi. Bunlar heyecanlandı. Eyvah Muharrem'le parti mi kuruyorsunuz falan filan. Hayır dedim. Ya ben dedim ev sahibim yani. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir yere gitmem.
Evet.
Hiç ne olacak falan? Kararsızlar Partisi geliyor kardeşim.
Evet evet. Şu anda Türkiye'nin en büyük partisi.
Bana iki tane önemli araştırmacı aynen şunu söyledi. Dedi ki biz bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda hiç böyle %10'u geçmemiş. Vallahi dedim ben sizin araştırmalarınıza saygı duyarım. Ama ben de dedim bu fukara da dedim saha araştırmacısı olduğu için önümüzdeki günlerde göreceksin. Ve bugün %25-26. Bu çok önemli.
Hatta daha yüksek daha yüksek bulanlar da var.
Yani ya %20 çok az mı? 26 az.
Evet
mı?
Çok
yani,
büyük bir rakam.
Bunu neredeyse bütün partilerin herhalde en büyüğü halledi.
İşte en büyük parti diye ondan söylüyorum.
Şimdi, durum böyle olunca bu da bana şunu gösteriyor. Geçmiş dönemlerdeki seçimleri de bilen bir insan olarak şunu söylüyorum. Bizim seçmen son derece değişimci bir seçmendir.
Evet.
Ve en politik seçmendir. Yani önce kimin gideceğine karar verir. Kimin geleceğini bilmem. Kimin evet. gideceğini çok net olarak söyleyebilirim. Yani tarihe bir dipnot. Bu iktidarın bu kadar ağır ekonomik krizin üstesinde gelmesi mümkün değildir.
Evet.
Peki, bir değişim var.
Evet.
Ama önümüzdeki günlerde nasıl olacak? Bugünden yarını Türkiye coğrafyasında tarif etmek çok zor bir iştir.
Şeyi niye bağlıyorsunuz?
Eylül-Ekim'de evet. daha farklı manzaralarla karşılaşabiliriz.
Evet.
Ya çünkü bu süreç sürdürülebilir bir durum değil. 25 evet. milyon icra dosyasının olduğu bir ülkede siz nasıl yapacaksınız? 25 milyon şu an.
Evet.
Ya bir önceki en ağır ekonomik kriz dediğimiz 2001 yılındaki icra dosya sayısı 7 milyon 300 bin.
Evet.
O yüzden seçmenimiz Anadolu'da da onu görüyorum. Niğde'de de gördüm. Trakya'da zaten çok sesli, yüksek sesle muhalefetini ifade eden bilen bir seçmen kitlesi var. Ama ben mesela İstanbul'da çeşitli dönemlerde görev yapan bir siyasetçi olarak böyle çok rahatlıkla Sultanbeyli'de ya da ne bileyim Bağcılar'da bir şey ifade edemiyordum. Şimdi gidiyorum dinliyorum. Zaten öyle bir hale gelmiş ki gerçekten çok büyük sorun var. Bu sorun nasıl çözülecek bilmiyorum. Doğrusu bu yeni ekonomik model ısrarla efendim sabredin bekleyin diyorlar ama yani bu beklenilecek bir durum değildir. Bir an önce bu modelden vazgeçilmesi lazım. Çünkü bu modelin de yüklemiş olduğu ciddi bir sorun var. Ya biraz önce de söyledim. Yani yapı stoklarımız yerinde duruyor.
Evet.
Nüfusumuz aynı nüfus. İlk 1,5 yıl önce 1.000 lira olan daire bugün 8.000 liraysa demek ki bir sorun var. Bu sorunda ne yazık ki büyük bir psikolojik sorun var. Bir güven bunalımı var. Ekonominin temel kuralı önce güvendir.
Evet.
Bir ciddi bir ekonomi kurmayları ile ilgili kamuoyunda çok büyük bir güvensizlik var.
Evet, bu güven hak gerçekten hemen hemen herkesin söylediği, yani bunu AK Partililer de söylüyor, diğer partilerin de tabanındaki veyahut da bürokrasideki insanlar da aynı şeyleri söylüyorlar. Peki, şey neden oluyor? Mesela normalde şu anda AK Parti'nin oy kaybına baktığımız zaman bayağı ciddi gözüküyor. Daha doğrusu Cumhur İttifakı'nın da. Ama bu oy, siz de dediniz ya şu anda en büyük parti Kararsızlar Partisi diye.
Niye? Öyle ama yani şimdi ben de...
Millet İttifakı'na niye gelmiyor? Mesela orada bir sorun var mı?
Geliyor. Millet İttifakı'na gelmiyor demiyorum.
Ha,
ama
evet.
bu kadar ağır ekonomik krize rağmen evet. daha fazla gelmesi lazım.
Evet.
Ya mesela ben kişisel olarak düşüncem şu. 2095 5 Nisan kararlarını çok iyi bilen
evet,
ve 2001 de... ekonomik krizini bilen bir insanım. 95 5 Nisan kararlarında da ben de bu işin mağduru oldum. İşte o evet. döviz kurlarının markın yükselmesi etkisinden dolayı Mars borç almıştım. O dönemi de çok iyi biliyorum.
Evet.
Bu kadar sıkıntıya rağmen ben halen iktidarın %28'de olması falan gerçekten ciddi şekilde incelenmesi ve tez yazılması gereken bir mesele. Onu söylüyorum.
Evet, işte ben de onu merak ettiğim için söyledim yani. Mesela
ya ben tabii önemli kısmını biliyorum ama yani burada ben ifade etmek istemiyorum.
Anladım.
Yani insanların seçmenleri şöyle tarif edenler yanlış tarif ediyor. Efendim kimi inançla tarif ediyor, kimi başka bir şeyle. Haydi bu mümkün değildir. Türkiye coğrafyasındaki seçmenlerin %30'u son derece ideolojik seçmendir. Buna hiç
tabii.
Ne olursa olsun. CHP için de geçerli, AK Parti için de, MHP için de, efendim bütün partiler için de geçerli olan. Ama %70'i sürekli oyunu değiştiren, reyini değiştiren bir seçmen
evet.
kitlesi.
Evet, evet.
Şimdi buraya baktığımızda niye yani bu kalıp kırılmıyor? Özellikle sosyal yardıma muhtaç olan seçmen kitlesi şu anda rey konusunda çok rahatlıkla reyimi değiştireceğim ifadesini kullanmıyor.
Evet.
Ben, bu da 13 milyon seçmendir.
Evet, evet. Ben 80 öncesinde 77 seçimini de biliyorum. Ecevit ve Demirel dönemlerini de biliyorum. O aramızda da gazeteci arkadaşlar biraz eskiler, sık sık konuşuruz. Böyle bir ekonomik ortamda Demirel olsaydı ne yapardı diye.
Of.
O nedenle... Bazen de diyoruz nerede eski parlamentolar falan diye konuşuyoruz tabii.
Şimdi tabii bir de şöyle bir durum vardı. Yani siz de çok iyi biliyorsunuz yani meslek olarak. Geçmiş dönemde gazeteciler, televizyoncular tabii ki her dönemde gazetecinin, televizyoncunun da bir desteklediği, ideolojik olarak şey yaptığı siyasi partiler vardı. Evet. Ama en acımasız eleştiriyi de onlar yaparlardı.
Tabii tabii.
Şimdi bu eleştiri, öz eleştiri kültürünü rafa kaldım.
Evet.
Bu çok tehlikeli.
Gelecek yani, açısından tehlikeli, sıkıntılı bir durum.
Tabii ki ya mesela Cumhuriyet'in kurucuları Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, 1940 yılında Sayın Genel Başkanımız İsmet İnönü'nün bir toplantısı var. İkinci Dünya Savaşı, dünya yanıyor. 6,5-7 saat Sayın İnönü'ye yapılan o eleştiriler, ya vallahi ben şaşırıyorum yani. Acaba şimdi yarısını herhangi bir siyasi partide yapma imkanı var mı? Bu mümkün değildir. Yani bu itiraz kültürünü mutlaka siyasette yaşatabilmeliyiz.
Evet, evet.
Çünkü sadece bu kadar ağır yükü, mesela bu modelle ilgili sadece Sayın Erdoğan ve Nebati Bey inandı. Ya bu evet. ülkenin önemli iktisatçıları var. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ya bütün bunların itirazlarına rağmen, hadi diyelim ki solda ya da muhalefet olarak kabul ettiğiniz iktisatçıların bu itirazlarını yok sayabilirsiniz. Ama daha önce kendi bakanınız olan Mehmet Şimşek'in itirazı vardı sizin bu sistemle ilgili. Halen üyeniz. Diyelim ki Babacan ya da başkalarının itirazını kabul etmeyebilirsiniz. Lütfü Elvan sizin şu anda fiilen milletvekiliniz ya da işte neyse parti yöneticiniz. Onun itirazı vardı bu modelle ilgili. Şimdi bütün bu itirazları yok sayıp ya ben her şeyi biliyorum derseniz o zaman ülkenize ağır yükler, ağır maliyetler yüklersiniz. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi. Suriye'de de biz aynı şekilde aman ha kardeşim bakın yanlış yapıyorsunuz. Sayın Erdoğan 2010 yılında
efendim oraya Antep'te biraz sonra geleceğim. Suriye konusunda da kısa bir evet. şeye geleceğim. Dediğiniz çok önemli. Şu anlamda önemli. Bu tartışma yani farklı fikirlere tahammül ve eleştirileri dinleme, öz eleştiri yapma son derece önemli. Hem hükümet için önemli hem de siyasi partiler için önemli. Ben mesela CHP'nin 15 gün süren kongrelerini okudum tarihte. Mesela bir kongrede Türkiye'nin bütün meseleleri tartışılıyor. Siz de mutlaka biliyorsunuzdur. Şimdi mesela ben kongreleri izliyorum. İşte birinci gün işte bir şov yapılıyor. İkinci gün hemen oylamaya geçiliyor. Oysa ki mesela onca Anadolu'nun her tarafından gelmiş insanlar orada dinlese, parti politikaları gerekirse 2-3 gün sürse belki çok daha sağlıklı olur. Her parti için geçerli bu. Yani
evet, şimdi bakın bizde kurultay deyince akla sadece seçim geliyor.
Evet o hale geldi. Tabii
böyle bir şey olur
evet
mu? Evet, tarım kurultayı.
Evet.
Eğitim kurultayı günlerce müzakere edildi.
Tabii,
günlerce
tabii.
Konuşuldu.
Tabii.
Böyle bir kişi, üç kişi, beş kişinin alacağı kararlarla olur mu?
Evet.
Maalesef bunlar terk edildi. Her alanda terk edildi. Yani hiçbir siyasi partide yapmıyor. Mesela ya bir yeni bir sıkıntı var. Şimdi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucuları bir evet. madde koymuş oraya. Devletçilik demiş.
Evet.
Ne
evet.
demektir? Ya mazlum nereye dayanacak kardeşim bir sıkıntı olduğunda? Birinci Dünya Savaşı olmuş, ikinci Dünya Savaşı olmuş, ciddi sorunlar yaşanmış. Vatandaşın sıkıştığında başvurabileceği neresi var? Devleti var demiş. Onun için orada devletçilik ilkesi konulmuş. Hatta 2008'lerde, 2005'lerde çok tartışma konusu da oldu. İşte sözde bazı şeyler, efendim bu dünyada bu sistemde devletçilik ilkesi. Kardeşim,
pandemide gördük ne olduğunu devletçiliğin.
Elbette. Şimdi bütün dünya döndü. Sadece
evet.
biz değil.
Evet
kardeşim evet. ya bu böyle bir sıkıntıda ne yapacaksınız? Şu anda AK Parti ne yapıyor? Vatandaş nereye sığınacak? Devlete.
Evet.
Bunlar nerede yapılmış? Bunlar uzun uzun tartışılarak yapılmış. Saatlerce, günlerce konuşulmuş. Böyle evet. Cumhuriyet Halk Partisi, hadi kardeşim buraya bir altı ilke koyalım. Öyle mi oldu?
Devrimin şeyi, ideolojisi o altı ilke.
Tabii ki.
Cumhuriyet öyle. Devrimin ideolojisi. Hatta şimdi mesela tarım kredi kooperatifleri tartışılıyor. Pahalılığa bunlar çözüm bulmaya uğraşıyoruz. Ama et balık vardı bizim. Et fiyatlarını ayar. Hem üreticiyi korurdu hem fiyatları dengelerdi. Süt Endüstri Kurumu vardı. Hem üreticiyi korur hem fiyatları dengelerdi. Sümerbank vardı. Yani ne yoktu ki? Hepsini babalar gibi sattık tabii. 12 Eylül'den sonra hepsini.
Bir gazeteci İsmet Paşa'ya 2. Dünya Savaşı'nda ciddi bir gıda sorunu var, kıtlık var. Türkiye bu işin üstesinde nasıl gelecek sorusuna Sayın İnönü'nün vermiş olduğu cevap var. Çok şükür 3 beyazımız var.
Evet.
Şekerimiz var, unumuz var, pamuğumuz var.
Evet.
Ne oldu kardeşim? Niye bunları sattınız? Ne oldu şimdi?
Yani bizim Çuko Birliği'miz vardı, birçok şeker fabrikalarımız vardı, çimento fabrikalarımız vardı. Yani devletin temelini, yani ekonominin temelini teşkil edecek bütün fabrikalar efendim, devletindi.
Biraz önce söyledim, bir nüfus planlaması yaptı.
Evet, evet.
Benim doğduğum, büyüdüğüm Kars'ta devletin 4 tane fabrikası vardı.
Evet.
Niçin 4 tane fabrikası vardı?
Göç olmasın diye.
Burada çalışsınlar, buradan üretsinler.
Evet, evet.
Kapattık bunlar. Hadi gidelim İstanbul'a. Ondan sonra sefaletle insanları köyüne, kasabasına götürmek zorunda kaldık.
Evet. Gürsel Bey, bunları konuşuyoruz da tekrar siyasete dönecek olursak, yani rutin bunlar da siyaset tabii de şimdi Millet İttifakı'nın sonuç bildirileri var. Şimdi bu sonuç bildirileri genelde biraz zayıf bulunuyor. Mesela çözüm daha oralarda, o bildirilerde, yani bir ekonomik sıkıntı var veyahut da bir işte Türkiye'nin sıkışmışlığı var. Buna nasıl bir çözüm getireceğiz? Bunlar o bildirilerde olmaz mı? Belki halka daha çok tatmin etmez miydi? Yani yoksa anlaşılamıyor da ondan mı oralara konmuyor? Yuvarlak bir bildiriliğe geçiliyor. Ne dersiniz?
Ya tabii şimdi bu bildiri ben de okudum. Son derece hoşumuza gidecek iyi şeyler ama tabii bütün bunlar takdir edersiniz ki bu sistemden kaynaklı çok farklı siyasi düşüncelere mensup ve farklı programları olan siyasi partiler bir araya gelmiş.
Evet.
Ya bir araya geliş nedenimizin temel şeyi bugünkü sistem. Büyük olasılıkla bu sistem değiştiği zaman biz bugün altın masa dediğimiz insanlar birbirine rakip olacak yani. Yoksa tek parti olacak durumda değiliz. Durum böyle olunca tabii ki birkaç temel şeyde ortaklaşılabilir. İşte dış politika konusunda bugün acil bir sıkıntı var ekonomiyle ilgili ortaklaşa meselelerle kamuoyuna çıkılabilir. Çokça böyle işte sanki her siyasi parti kendi ilkelerinde vazgeçmiş gibi. O da doğru bir şey değil. Siyah mikizi falan değiliz. Kışla değiliz yani.
Evet.
Biz birbirimize de itiraz edeceğiz. Mesela bazen itiraz olduğu zaman da hemen bir tartışma konusu, sanki bir dağılacakmış gibi. Hayır. Bu Cumhur İtfaiye için de geçerli.
Tabii ki.
Neden kardeşim motamot düşüneceğiz yani? Motamot düşünmek, ya bugün askeri kışla değilsiniz. Onun için bunları bu konuda tabii biraz önce dediğim gibi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle ekonomiyle ilgili çok 2015 yılında hazırlamış olduğu çok önemli programları, projeleri vardı. Onlar tam da bugünkü insanlarımızın ihtiyacına cevap verebilecek şeylerdi ama oralarda bir çalışmalar var ama tam detayını biliyor muyum? Doğrusu tamamını bilmiyorum. Çok da kıymetli orada ekonomi uzmanları var. Ben de heyecanla, sabırla bekliyorum.
Evet. Peki ittifakta bir sorun var mı? Mesela işte İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanı bir açıklama yaptı. Siz tepki gösterdiniz ona okuduğum kadarıyla. Bir şeyler mi oluyor oralarda? Yani bir adaylıkta bir sorun var galiba. Ne dersiniz?
Şimdi, tabii tepkim şundan dolayı oldu. Yani sonuç itibariyle bir Sayın Genel Başkanımız 2017 yılından itibaren çok önemli çaba sarf ediyor. İşte birçok siyasi partileri bir arada tutmaya çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi çok da özveride bulundu. Hemen hemen bütün siyasi partilere. Şimdi bu kadar çalışmanın içinde başka bir siyasi partinin bir yetkilisinin ana unsur, ana motor dediğimiz bu işin lokomotif olan bir siyasi partide herhangi bir ismini tarif etmesi doğru olmamıştır. Yani benim de çıkıp işte efendim Sayın Akşener başbakanlık talebini gündeme getirdi. Herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı da ya Meral Hanım değil işte efendim Koray Bey olsun derse şık olur mu?
Evet.
Onun için yani bu tartışmalar elbette daha farklı tartışmalar olabilir ama adaylık konusunda enfekte edilirse sıkıntı sorun olur. Yani bu masada bir ahenk olması lazım. Bu ahenk adaylık konusunda ahenk. Yoksa öbür türlü farklı düşünceler mutlaka olması lazım.
Evet. Peki sizce aday kim olacak? Yani mevcut ismi geçenler mi yoksa sürpriz birisi mi olacak?
Ya bence benim kişisel düşüncem bu partinin mutfağında yetişmiş bir insan olarak mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle olması gerekiyor. Çünkü nedeni şu. Cumhuriyet Halk Partisi baştan itibaren gerçekten çok ciddi özveride bulundu. Bugün hem bu işin kurucu partisi olarak ve bu kadar çabayı sarf eden bir siyasi partinin lideri ya da liderin tarif edeceği bir isim olmalı diye düşündüm.
Peki adayın şimdi mesela iktidar sürekli bir aday bile belirleyemediniz diye yükleniyor. Yani olabilir bu tür politik şeyler olur. Yani aslında belki Türkiye sorunlarını tartışmalı bir yani program başından beri konuştuğumuz olaylar var. Yani ekonomideki sıkıntılar var, tarımın sıkıntıları var, başka sıkıntılar var. Bunlar tartışılması gerekir ama şu anda tartışmanın neredeyse ana maddesi İşte aday kim olacak noktasında. Adayın erken veya geç açıklaması sizce avantaj mı, dezavantaj mı? Ne dersiniz?
Ya benim kişisel düşüncem avantaj değil. Neden avantaj değil?
Alo.
Geçiniyoruz. Bir tarafta devletin bütün olanaklarını, imkanlarını kullanacak bir yapı var.
Evet.
Bir tarafta da muhalefet kendi imkanlarıyla bu süreci götürmeye çalışacak. Hani 40 gün 50 gün bunlar kabul edilebilir ama yani öyle 8 ay 9 ay bir kampanyaya hiçbir siyasi partinin gücünün yeteceğini zannetmiyorum.
Evet.
O konuda toplumun da öyle bir çok beklentisi yok ama iktidar partisi ya da Cumhur İtfaiye'nin doğal olarak böyle işte muhalefet sıkıştırması siyasi olarak mümkün olabilir ama kişisel olarak benim düşüncem adaylık erken açıklanmaması gerektiğine inanıyorum.
Ha, erken açıklanmamalı diyorsunuz.
Evet.
Evet. Peki o şöyle iddialar da var. Geçtiğimiz günlerde Ali Babacan da bir ifade kullandı. İşte aday açıklanırsa herkes oraya yönelir. Genel başkanları kimse arayıp sormaz tarzında bir şey oldu. Yani inisiyatif tamamen adaya geçer diye.
Ama tabii şimdi bu sistemin gereği bir önceki seçime de baktığımızda neredeyse sokakta insanlar vekilleri unuttu.
Evet.
İşte kim nereye odaklandılar? Sayın Erdoğan'la Sayın İnce'ye odaklandılar.
Evet,
geri kalan
evet.
Siyasi partilerin liderlerinin etrafında gazeteciler bile yoktu. Bu sistemin gereği bu. Bu maalesef böyledir bu konuda haklı. Ama öyle olacak yani. Bir başka tehlike önümüzdeki dönemde vekillik konusunda bütün siyasi partiler ciddi bir hayal kırıklığına uğrayabilir. Onu da ifade edeyim.
Ne anlamda kullanıyorsunuz?
Şu anlamda yani ben sahadaki gördüğüm manzarayı söyleyeyim. Vekillik çok zayıf hale getirildi.
Belediye meclis üyeliği daha iyi deniyor meclis kulislerinde.
Çok çok iyi. Neden iyi belediye meclis üyeliği? Belediye meclis üyeliği vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir makam. Hiçbir şey yoksa da Allah göstermesin anası babası öldüğünde bir mezar yeri için ayrıca.
Evet.
Ama milletvekilleri bu kadar inisiyatif hale gelirse üstüne üstlük tayinli atamalı milletvekilleri sadece genel merkezine bağlı milletle de bir iletişim yoksa adam gidecek cumhurbaşkanı beğendiği cumhurbaşkanına oy verecek. Vekile niçin? Ya vekile oy vermesini gerektiren hangi nedenler var? Var mı sizce?
Evet yani ben yani 78'den beri...
Ben sahada gördüm
evet.
Bunu.
Evet.
Bu bütün partilerin dikkate alması gereken bir meseledir. Çok ciddi sorunla karşılaşabilir partiler.
Evet, ben 78'den beri parlamentoyu izlemeye çalışırım. Yani ilk kez böyle bir durum görüyorum. Yani hem meclisin bir anlamda yani çözüm yeri olarak gücü çok zayıflamış gibi bir algı var. Vatandaş kime gidiyor? Cumhurbaşkanı danışmanlarıyla işini çözmeye çalışıyor. Yani böyle
ama
bir
öyle, maalesef.
Böyle bir sürece
iktidar
girmişiz.
İktidar milletvekillerinin işi daha zor.
Evet,
yani mesela,
evet.
Sahaya çıkamıyorlar. Hani çıktık falan mümkün değildir. Çıkamazlar. Çıktıklarında hangi tepkiyle karşılaşacağını hepimiz biliyoruz.
Yani bu parlamentonun mutlaka gücünün arttırılması
kesinlikle.
Yani parlamentoya dayalı bir sisteme geçilmesi gerekir. Nasıl bir sistem bulunur yani, bilemiyorum. Ama mutlaka
elbette.
Ve mutlaka
yani
parlamentoya dayalı.
Yani milletvekili dediğiniz bir kere öncelikle şunu yapmamız lazım. Adı evet. Milletvekili. Yani direkt milletin seçmesi gereken bir şeydir.
Evet.
Böyle atadık, tayin ettik falan. Tayinli sistemde siyasi partilerin de vazgeçmesi lazım. Muhtarlarımızı nasıl seçiyoruz?
Evet, evet.
Mahalledeki bir vatandaş muhtarı ona telefonla çıkmıyorsa bir daha ona oy vermez.
Evet.
Doğal olarak da muhtar o iletişimini en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyor.
Evet. Efendim son yaklaşık 4-5 dakikamız kaldı. Bu Suriye konusuna bir girdik de daha sonra konuşalım dedik. Yani Suriye'yi yakından izlemeye çalışıyorum. 2012'nin Ekim ayında Şam'a gittim. Sayın Esad'la görüştüm. Yani çok gariptir. Orada yaptığımız sohbet aynen gerçekleşti. Yani Türkiye açısından. Hatta dedi ki siz ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Farkında değil misiniz demişti bana. Neyse yani bir takım süreçler oldu. Kötü örnekler oldu. Fakat tabii bu sürecin sorumlularından birisi de Sayın Davutoğlu'ydu. Hatta onun o Şam'daki olayını da anlatmışlardı. Çok neyse uzun iş, oralara girmeyelim. Şu anda işte Rusya var arada, işte Astana süreci var. Bir yola giriliyor. Yani belli ki bir anlaşmaya zorlanacak. İki ülke normalleşecek. Şimdi bu süreçte hatalar var, şu bu var, hepsi ayrı. Normalde mesela muhalefet tamam kardeşim şu anda bir yarayı tedavi edelim, diğerlerini sonra görüşürüz tarzında bir politika izleyemez mi? Yani bir destek verse de şu Şam'la bir normalleşsek, devamını getirsek, en azından net söyleyeyim kanayan yarayı durdursak nasıl olur?
Kesinlikle, kesinlikle tartışmasız. Cumhuriyet Halk Partisi 2012 yılından itibaren çok da çaba sarf ettik. İşte sizler gibi arkadaşlarımız Esat'a gitti, Maliki'ye gittik. Maliki'ye de ben de gitmiştim. Yine Mısır'da Sisi'yle görüşmeler yapıldı. Böyle dış politika, iç politika malzemesi haline getirilirse Türkiye'ye çok büyük zarar verir.
Evet.
Ne yazık ki öyle yapıldı. İktidarın da şöyle bir hayali vardı. Bunu unutmamalıyız. Yani sanki efendim siz bir başka ülkenin, ya böyle bir şey olabilir. Biz dedik ki şöyle yapın. Yani birileri size şöyle yapın diye bir tarif edebilir mi?
Evet.
Böyle bir egemenlik olabilir mi? Biz dedik ki Esat'a efendim işte şunu da bilmem. Bunlar bu dış politika dili falan değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin böyle bir dış politikası yok. Bunu... Siz ne hakkınız var? Böyle bir duruma getirdiniz ki işte Irak'la ilişkilerimiz, oradaki Müslüman kardeşleri koruyacağız diye ilişkileri bozdunuz. İşte bir tarafta
Mısır'ı kastediyorsunuz galiba. Evet.
Efendim?
Mısır'ı kastettiniz galiba. Irak'takiler başka bir boyutuydu.
Irak'ta da oldu. Irak'ta da biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısını getirdik biz oradan. Niye getirdiniz?
Evet.
Efendim siz böyle bir egemen ülkeye bir şey dayatamazsınız. Dostluk ilişkileri de götürebilirsiniz. Sonra öyle bir hale geldi ki 2010 yılındaki işte Antep'teki miting gerçekten benim de hayranlıkla izledim. Yani kardeşim ne güzel yani. Sınır komşularımızla akrabalık ilişkilerimiz var. Bu ilişkileri düzeltelim iyi falan. Ve bir baktık 6 ay geçti. 6 ay sonra Sayın Erdoğan çıktı, sabrım taştı. Nedir sizin sabrınız taştı?
Evet.
Biz merak ediyoruz. Halen o sorunun cevabını alabilmiş değiliz. Ve Türkiye öyle bir maliyet yükledik ki şu anda bu bütün bu sürecin iki mağduru var. Bir tanesi Suriye'de, bir de Türkiye.
Evet.
Neden? Niçin? Kim sizi bu serüvene sürükledi? Sabrınızı taşıran neydi? Bunları bilemiyoruz. Ama bütün buna rağmen bundan sonraki süreçte yapılması gereken ne varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü bir an önce bu sürecin bitmesi için destek vermeye hazır.
Evet. Yani çünkü bu meseleyi çözersek yani herkes kazanacak. Çünkü
kesinlikle.
Öyle bir ekonomik sıkıntıya giriniyor ki yani bugünkü iktidar bundan büyük zarar görebilir ama yerine gelecek iktidar da öyle çok rahat etmeyecek kim gelirse veya aynısı devam ederse. Ben 78'deki Ecevit hükümetinin arkasından 79'daki istifa etmek zorunda kalışını hatırlıyorum. Ekonomi çok sıkıntılı olduğu için yani ekonominin rahatlaması iktidar için de iyi olabilir. Muhalefetin de önümüzdeki süreci daha rahat atlatması için iyi olabilir. Evet, Gürsel Bey çok teşekkür ederiz. Süremizin de sonuna geldik. Ankara'ya geldiğiniz zaman inşallah burada görüntülü yan yana bunu daha rahat yaparız. Daha süremiz var. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler.
Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun.
Teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Evet, sayın dinleyicilerimiz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Tekrar Salı günü birlikte olmak üzere. İyi akşamlar.
Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.